O yıl Türkiye'de bir dönüm noktasıydı. Sonraki yıllara öylesine kazındı ki ekonomiden siyasete, sokaktan sanata kadar her şey 1980'den öncesi ve sonrasıyla anılır oldu. Her şey değişti. 1980 yılında demokrasi 12 Eylül virajında bir kez daha kazaya uğradı. O virajın hemen öncesinde ülkede öyle suikastlar, öyle katliamlar ve öyle krizler yaşandı ki darbe adeta geliyorum diyordu. İlk ciddi sinyal o yılın başında verildi. Komutanlar Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e bir uyarı mektubu yolladılar.
Genelkurmay Başkanı Sayın Kenan Evren, Sayın Korutürk'ü ziyarete gelir ve yakın siyasi tarihimize adresi meçhul mektup ya da muhtıra şeklinde geçen o belgeyi kendisine sunar. Ve görüşme sırasında da siz bizim büyüğümüzsünüz, komutanımızsınız. Lütfen cumhurbaşkanlığınızı da devam ettirmek suretiyle bu hareketin içinde olun ve bu tabloyu birlikte gerçekleştirelim der. Fakat Sayın Korutürk, evet siz haklısınız ancak benim görev sürem dolmak üzere benim böyle bir hareketin içerisinde olmam mümkün değil. Çünkü beni parlamento seçti. Dolayısıyla ben onlara karşı ve halkıma karşı sorumluyum. Parlamentonun seçtiği bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir hareketin içerisinde olmam doğru olmaz. Ama siz buyurun bu idealinizi gerçekleştirin der.
Mektubun üslubu sertti. Uyarıdan çok muhtırayı andırıyordu. İçinde ordunun teröre karşı açık tepkisi vardı. Askerler ya terörü bitirirsiniz ya da biz bitiririz diyorlardı. Ancak mektubun adresi yoktu. Bu nedenle de hiçbir siyasi veya hiçbir parti mektubun muhatabı olarak kendilerini görmediler. Açıkçası teröre karşı yaşanan başarısızlığı hiç kimse üstlenmek istemiyordu. Komutanların uyarı mektubundan en çok alınan ise Süleyman Demirel oldu.
Tahrik etmeden bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi onu konuşacağız.
Muhtıra verildiğinde henüz 35 günlük başbakandı. Teröre karşı zamana ihtiyacı vardı. Askerler yetkilerinin arttırılmasını istemişler. O da bunların bazılarını kabul etmişti. Askerler silah ve mühimmat istemişler, vermişti.
25 Kasım'da görünüyor olan hükümete 15 gün sonra uyarı mektubu verir. Ben niye alayım üstüme? Ben o zamana kadar olan işleri temizlemeye gelmişim. Ben ne kandan sorumluyum o noktadaki, ne pahalılıktan, ne yolsuzluktan sorumluyum. Ben ortaya çıkmışım. Ben meşru bir gücüm. Parlamentonun içinden çıkmışım. Parlamentodan güveni almışım. Ne yapacağımı söyleyerek güveni almışım. Ondan öncesinde de halka gitmişim. Halktan güveni almışım.
Demirel muhtıraya rağmen iktidardan vazgeçmedi. Sıkı yönetim komutanlarıyla toplantılar düzenleyip hükümetle asker arasındaki buzları eritti. Sonra uzun süredir geliştirdiği tarihi bir proje için inzivaya çekildi. Basında Demirel'in hastalandığı, evde istirahat ettiği yazılıyordu. O ise bir süredir gizli bir atılım üzerinde çalışıyordu. Haftalardır gizliden gizliye sürdürülen çalışmaların başında da o günlerde halkın pek tanımadığı biri vardı. Yıllardır Süleyman Demirel'le birlikte çalışıyordu. Başbakan'a abi diye seslenen bu kısa boylu, tıknaz, kalın çerçeveli gözlüklü adam Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal'dı. O da Süleyman abisi gibi mühendisti. Bir dönem Amerika'ya gitmiş, Dünya Bankası'nda ve Türkiye'de işveren örgütlerinde çalışmıştı. Liberal ekonomiye inanıyordu.
1979 senesi.
Bana geldi dedi ki, yani ben size yardımcı olabilir miyim? Tabii, ben de adam arıyorum. Bir anıma dairesinin başına adam arıyorum, müsteşarlığa adam arıyorum. Hükümet yeni kurmuşum. Ve yapılacak işler de şunlardır. Benim 100 günüm var. 100 gün benim mi icadımdır? Bu 100 gün zarfında Türkiye yokluktan kurtulacak. Yani sokaklarda bu hissedilecek. Akaryakıt yok diye bir şey ortaya yerden kalkacak. İşte bu. Bununla bana yardımcı olacaksın. Yani 24 Ocak'ta ilan ettik. O bir seri kararlardı. daha sonra Türkiye'nin liberalleşmeye doğru götüren kararlar.
Bu gizli atılım nihayet 24 Ocak 1980 günü açıklandı. 24 Ocak Türkiye ekonomisinde kırılma noktası oldu. Ülkede yer yerinden oynadı. Ekonomi büyük bir şok yaşadı. Halk şaşkındı. Türkiye'nin 57 yıllık rotası değişiyor, bambaşka sulara açılıyordu. Hedefler çok iddialıydı. Yokluğu ve kıtlığı ortadan kaldıracak, enflasyonu düşürecek, fabrikalar çalışacak, hatta bir Alman, Japon mucizesi yaratılacaktı.
Bir yeniden yönlendirme ve...
Gerçekte 24 Ocak kararları, Uluslararası Para Fonu'nun o ünlü acı reçetelerinde işaret edilen değişikliklerin tam bir özetiydi.
Neden bir sadece para operasyonu değildir? Neden bir ekonomik reform hareketidir bu hareket? Buna bakalım.
24 Ocak kararlarıyla 57 yıldır uygulanan korumacı politikalardan vazgeçildi. İhracat teşvik edildi. Türk lirasının değeri dolar karşısında 47'den 70 liraya düşürüldü. Döviz kurları günlük ayarlanmaya başlandı. Faizler ve fiyatlar serbest bırakıldı. Yabancı sermayeye kapılar sonuna kadar açıldı. Ücretlerdeki artışa ve tarımda da destekleme alımlarına fren basıldı.
Fabrikalarımızın çalışması için dışarıdan ham madde getirilebilmelidir. Bu ham madde rekabet edecek fiyatlarla getirilebilmelidir ve dışarıya satılabilmelidir.
Türkiye duvarlarını yıkıyor, IMF'in istediği gibi dış dünyaya açılıyordu. Grevler ertelendi, işçiler, memurlar piyasanın rekabet şartlarına itildi. Hemen arkasından eşi benzeri görünmemiş zamlar geldi. Akaryakıta %120, gübreye %400, kağıda %300, elektriğe %120, taşımacılık %100 zamlandı.
Zam haberlerini günlerdir her akşam radyoda, televizyonda, her sabah gazetelerde okuyan yurttaşlarımız soruyor olmalılar. Bu ne zaman arkası kesilecek bu zamların diye.
24 Ocak kararlarına ilk tepki CHP lideri Ecevit'ten çıktı. Serbest ekonomiye böylesine hızlı geçişin dengeleri bozabileceğini, ayaklanmalara bile yol açabileceğini öne sürdü. Bütün tepkilere karşın Demirel ilk olarak meclisi değil, genelkurmayı ikna etmeyi seçti. Artık ordunun siyasi hayattaki ağırlığı açıkça hissedilir olmuştu. Bu gerçeği bilen başbakan da 24 Ocak kararlarının anlatılması amacıyla komutanlara 3 briefing verdirdi. Briefingleri Turgut Özal sundu. Askerler Demirel'in ekonomik programından tatmin olmuş ancak terörle mücadeleden hala hiç memnun değillerdi. Yetki istiyorlardı. Önemli kanunlar meclise takılmıştı. Sıkı yönetim kanununda değişiklik, devlet güvenlik mahkemelerinin kurulması ve olağanüstü hal yasaları meclisten çıkarılamıyordu.
Önemlilerini çıkardık. Daha sonra da öyle uzun boylu yetki falan karar alınmadan, yani bakın, şimdi 11 Eylül günü Türkiye'de kan akıyordu. 13 Eylül günü bu kan akmıyordu. İki günde bir karar çıkmadı ki ortaya yetki. O zaman çok tartışıldı yetki meselesi. Kafi yetki vardı onun için.
Askerlerle siviller arasındaki yetki kavgası sürerken sokaktaki kavga ise günde 20 can alıyordu. 1979 yılı toplam 1252 ölü ve 5400 yaralıyla kapanmıştı. Ancak gelen yıl gideni de arattı. 1980 yılı toplu çatışmalara, katliamlara sahne oldu. İlk büyük olay İzmir'de patladı. Tarış fabrikalarında işten çıkarmalar yaşandı. İşçiler eyleme geçtiler. Fabrikaları işgal ettiler.
Biz buradaydık, çalışıyorduk. O ara bir gazete ilanı veyahut da gazete şeyi geldi. Haberi geldi. 178 kişinin bir çıkışı oldu. Adalet Partisi şeye geldi işte o ara. Cumhuriyet Halk Partisi bitti. Adalet Partisi iktidara geldi. O olmayan şeyle bir 178 kişinin bir çıkış şeyi geldi. Haberi geldi. Bütün işler durdu orada. Makineler durdu. Oradan başlandı artık.
Ardından üniversite öğrencileri de işçileri desteklemek için boykot ve gösterilere başladılar. Sonra eylem dalga dalga bütün İzmir'i sardı. Sokakların hakimi işçiler ve öğrenciler oldu. Hükümet çaresiz kalmıştı. Demirel iktidarının başlangıcında teröre karşı ilk yenilgisini tadıyordu. Bir şeyler yapmak lazımdı. 22 Ocak günü fabrikalarda silah ve patlayıcı depolandığı iddiaları üzerine polis Tarış'a baskında bulundu. Devlette, polisle işçiler arasında muazzam çatışmalar çıktı. Tam iki gün sürdü.
Polisi kesinlikle bu fabrikaya yaklaştırmadılar. Bunlardan da içeridekiler de olsun, dıştan, Çiğli halkı da olsun. Altımızın silahlar başladı patlamaya. Orada şeyler, kuşun yerleri vardır. İşte vasıta giriş kapısı dediğimiz yerde biri vuruldu.
İkinci günün sonunda fabrikalar boşaltılmış, işçiler temizlenmişti. Hükümet tam derin bir oh çekiyordu ki çatışmalar bir virüs gibi hızla kentin diğer semtlerine yayıldı. Yollar kesildi, barikatlar kuruldu, eylemlere başka fabrikalar da katıldı. Adeta bir iç savaş yaşanıyor, İzmir'in varoşları alev alev yanıyordu. Çatışmalar tam iki hafta sürdü. Devrimciler ünlü şehir gerilla taktiklerini uyguluyor, gecekondu mahallelerinin arka sokaklarında polise karşı direniyorlardı. Sonunda devreye asker girdi. Bilanço korkunçtu. Üçü polis, dört ölü, yüzlerce yaralı vardı. Tarış'ta korkulan olmuş, askerlerle işçiler karşı karşıya gelmişti. Olaylar, komutanların kafasındaki müdahale kararlılığını biraz daha pekiştirdi.
Çünkü bir ayaklanma olabilir. Biz ondan korkuyorduk. Yani ülkede bir ayaklanma olabilir veya doğuda bir ayaklanma olabilir, güneydoğuda. Bunlardan çekiniyorduk. Onun için her türlü hazırlığımız olsun istedim.
Hazırlıkları Haydar Saltık Başkanlığındaki çalışma grubu sürdürüyordu. Bu grubun yazdığı bir rapor iç savaşın adım adım yaklaştığını vurguluyordu. İç savaş uyarısı geçmişte de siyasetçiler tarafından defalarca tekrarlanmıştı. Ancak bu raporda öyle bir bölüm vardı ki komutanların dahi tüylerini diken diken etti. Ülkede yaşanan kamplaşmanın orduya da sirayet ettiği ve silahlı kuvvetlerin bölünebileceği belirtiliyordu. Zaman sadece ülkenin değil, ordunun da aleyhine işler olmuştu. Evren, müdahale hazırlıklarının hızlandırılmasını emretti. Hiçbir ayrıntı unutulmamalıydı. Askerler devleti nasıl yöneteceklerini bütün detaylarıyla hesaplamaya başladılar. Aynı günlerde devletin tepesinde de sıkıntılı günler yaşanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti başkanını arıyordu. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün süresi 6 Nisan 1980 günü sona erecekti. Peki devletin zirvesine kim oturacaktı? Meclis aritmatiğine göre her üç oydan birini alan Çankaya'nın yeni sahibi olacaktı. Ancak iş o kadar da kolay değildi. Zira mecliste hiçbir parti Cumhurbaşkanı seçecek bir çoğunluğa sahip bulunmuyordu. Seçim günü gelip çattığında bütün Türkiye nefesini tutmuş, yeni Cumhurbaşkanı'nı selamlamaya hazırlanıyordu. Oysa meclisin iki büyük partisi daha adaylarını bile belirleyememişlerdi.
1980 Mart'ında Cumhurbaşkanlığı seçimi olacağı 1973 Mart'ından beri belliydi. Değil mi? 7 sene evvelden beri belliydi. Ama ne acayiptir ki ne Adalet Partisi ne Cumhuriyet Halk Partisi aday bile çıkaramadılar seçimler başladığı zaman. 25 tur boşa gitti.
Ve 22 Mart günü seçim yapılamadı. 6 Nisan'da Cumhurbaşkanı Korutürk süresini tamamlayıp görevinden ayrıldı. Devlet başsız kaldı. Senato Başkanı ve Adalet Partisi'nin en önemli ismi İhsan Sabri Çağlayangir Cumhurbaşkanlığına vekalet etmeye başladı. Adalet Partisi'nin adayı Saadettin Bilgiç'ti. CHP'ninki ise 12 Mart'ın şahini eski komutan Muhsin Batur.
Hani ya beni uygun gördüler derseniz ben şöyle değerlendiriyorum. Yani bir defa böyle faşist falan bir insan olmadığımı 6 sene zarfında mecliste tanıdılar. İkincisi 27 Mayıs'ta görev almıştım. 12 Mart'ın vericilerinden biriydim. Yani bir işin nasıl yapıldığını biliyordum. Nasıl önerileceğini de bilir peki dediler. O yüzden aday çıkardılar ama sonuç alamadılar yani.
Her ikisi de bir türlü yeterli oyu toplayamıyordu. Bir süre sonra Adalet Partisi taktik değiştirdi. Batur'un karşısına bu defa emekli orgeneral Faik Türün'ü çıkardı. Böylece 12 Mart döneminin iki generali 9 yıl sonra bu kez Cumhurbaşkanlığı yarışında karşı karşıya gelmişlerdi. Bir ara Batur'un seçilmesine ramak kaldı. O gün Batur 303 oy aldı. 15 oy daha alsaydı Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı olacaktı. Batur'un oyları açıklandığında komutanlar Güneydoğu'daydılar. Hepsinin yüreği ağzına geldi. İçişleri Bakanı Orhan Eren bu tedirginliği hemen hissetmişti.
Ama bir aralık hepsi dışarı çıktılar paşalar. Sonra Sayın Orgeneral bana geldi, Celalsun Paşa. Dedi ki biz yarın sabahleyin Ankara'ya hareket ediyoruz. Aman Paşa dedi ki bir adam seçiliyor galiba filan. Endişe etme dedim. Yani 303 de olabilir ama yani seçilemez. Bu rakam alınması mümkün değildir.
Komutanlar siyasi istikrarsızlığın askeri müdahaleye zemin hazırlayacağını biliyorlardı. Dahası Çankaya'da Çiçeği Burnu'nda bir emekli orgeneral otururken darbe yapmanın riskli olacağını da düşünüyorlardı. Muhsin Batur seçilemedi. Askerler rahatladı.
Memleket açısından üzüldüm. Çünkü iddialı konuşmuyorum ama Cumhurbaşkanı seçilseydim 12 Eylül bu tarzda olmazdı.
Partilerin inadı nedeniyle adaylar değişse de Cumhurbaşkanı bir türlü seçilemez olmuştu. Meclis adeta kilitlenmişti. Bir süre sonra iş öyle bir noktaya geldi ki kamuoyu da artık bu seçimle ilgilenmez oldu. Seçim gazetelerde tek sütunluk küçücük haberler olarak yansımaya başladı. Tek çözüm Ecevit ve Demirel'in uzlaşmasında yatıyordu. Ancak her iki lider de o yıllarda ateşle su kadar birbirine uzaktılar. Birinin ak dediğine diğeri kara diyordu.
Sayın Ecevit bu çareyi biliyor mu? Biliyorsa yeni mi öğrendi? Yoksa eskiden biliyordu da tatbik mi etmedi?
Böylesine dar görüşlü bir yaklaşımla içinde bulunduğumuz dar boğazlar aşılamaz.
Ecevit'e göre en çok oy alan adaya iki parti de oy vermeliydi. Demirel ise sandığa gitmekten yanaydı. Cumhurbaşkanını halk seçsin ya da seçime gidelim diyordu. Siyasetçiler arasındaki bu kavga ordunun komuta kademesinde öfkeye neden oluyordu. Öfkenin varacağı noktada açıkça dile getiriliyordu. Çekinmeden konuşan komutanların başında da Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu vardı.
Ve görev şuuru içinde
yapacağız, müdahale ederiz. Ve biraz da şey yani sert söylüyordu. O bahriyeli olmasına rağmen o çok daha nazik gibi görünen adam çok sinirleniyordu. Allah belalarını versin, yapmıyorlar ya diyordu. Birleşmiyorlar, bir çıkış yolu bulmuyorlar filan filan diyordu.
Artık baş döndüren bir sinir savaşı başlamıştı. Askerlerin ve sivillerin hamleleri birbirini izledi. Her iki tarafta diğerinin zayıf noktalarını kolluyor, psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyordu. Bir gün Genelkurmay Başkanı Kenan Evren Hariciye Köşkü'ne çağırdı. Başbakan soğuk bir ifadeyle konuyu hemen Güneydoğu'ya getirdi. Bölgede terörün neden bir türlü önlenemediğini sordu. Evren, Demirel'in mesajını almıştı. Başbakan bölgedeki sıkı yönetim komutanının değiştirilmesini istiyordu. Hemen reddetti. Komutanı görevden almayı düşünmediğini söyledi. Başbakan konuşmada ikinci hamlesini yaptı. Özel harp dairesinin terörle mücadelede kullanılmasını istedi. Evren bu isteği de reddetti. Yeniden kontrgerilla söylentilerinin çıkarılmasını istemiyordu. Toplantı bitmek üzereydi ki bu kez Evren söz aldı ve başbakanı en çok rahatsız eden soruyu sordu. Cumhurbaşkanı seçimi ne olacak? Bu sorunun bir an önce halledilmesi gerekiyor. Görüşme bittiğinde her ikisinin de sinirleri bir yay gibi gerilmişti. Evren bu görüşmeden çıkar çıkmaz doğruca genelkurmaya gitti. Özellikle komutanların değiştirilmesi isteği onu rahatsız etmişti. Kızgındı. İkinci başkanı Haydar Saltı'yı çağırdı ve düğmeye basması emrini verdi.
Haydar Paşa'ya dedim ki Haydar Paşa, müdahale için efendim gerekli hazırlıkları yapın. Radyoda okunacak bildiriler, bildiriler her şey hazır olsun. Bu iş artık bitiyor.
Evren Demirel'le bu görüşmesinden hemen sonra Brüksel'e NATO toplantılarına gitti. Döner dönmez de daha ayağının tozuyla Yeşilköy Havaalanı'nda zehir zemberek bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanının seçilememesine duydukları öfkeyi dile getirdi. Evren'in bu sert üslubu gazetelere manşet oldu ancak siyasiler pek önemsemediler. Hatta meclisin iradesine müdahale olduğu gerekçesiyle Evren'i eleştirdiler. Mecliste Cumhurbaşkanlığı için yapılan o nafile turların sürdüğü saatlerde hemen karşısındaki Genelkurmay karargahında toplantı odasının ışığı yandı. Evren ve kuvvet komutanları heyecanlıydılar. Müdahale kararının dönüm noktasına gelinmişti. Toplantı pek fazla uzun sürmedi. Komutanlar karargahlarına dağıldılar. Artık karar verilmişti. Bütün hazırlıklar Temmuz'un ilk haftasına kadar bitirilecekti. Beş komutan tarihi sırlarını bütün ordu ve kol ordu komutanlarına açmaya karar verdiler.
Arkadaşlarla, sıkıntı komutan arkadaşlarla beraber odasına gittik. Genelkurmay Başkanı'nın. Herkes tamamlandıktan sonra kapıyı kapattılar, kimse içeri gelmesin dedi. Ve o zaman arkadaşlar dedi, biz dedi kuvvet komutanlarıyla beraber müdahaleye karar verdik dedi. Şimdi dedi sizin fikirlerinizi soruyorum dedi. Askerlikte bir komutan karar verdikten sonra aslar fikir beyan etmez.
Artık ok yaydan çıkmış, ihtilalin emir komuta zinciri kurulmuştu. Müdahalenin gerekçesi de açıktı. Ülkede akan kanı sadece ordu durdurabilirdi. Aynı günlerde sıkı yönetim uygulanmasına karşın sanki birileri yangına körükle gidiyordu. Terör Türkiye'nin dört bir yanında her gün onlarca can alıyordu. ...27 Mayıs'ta MHP'nin önde gelen isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak öldürüldü. Bu suikastın hemen ertesinde Türkiye'nin her yanından çatışma ve ölüm haberleri gelmeye başladı.
Olayların başlangıcı yine diyorum. MHP'nin o gün için ülke ocaklarının Çorum'u kurtarılmış bölge haline getirmeyi amaçlamaları... Bunun için de bir olayın beklenmesi, Gün Sazak'ın ölümü belki onlar için bir nokta oldu, bir start oldu.
Olaylar tanıdık ve o ölçüde de ürkütücüydü. Kahramanmaraş, Malatya ve Sivas'ta uygulanan senaryo şimdi aynen Çorum'da sahneye konuluyordu. Önce kent merkezindeki Alevilere ait iş yerlerine, sonra Alevi mahallelerine saldırılar başladı. İlk bilanço sonraki katliamın adeta habercisiydi. 4 kişi ölmüş, 100'den fazla ev ve iş yeri tahrip edilmişti. Korku ve kin kenti ikiye böldü. Solcu ve Aleviler kendi mahallelerine, sağcı ve Sünniler kendi bölgelerine çekildiler. Barikatlar kuruldu, namluya mermiler sürüldü. Oyunun ikinci sahnesi yine aynı söylentilerle başladı. Alaaddin Camii'ne bomba atıldığı iddiası camilerin hoparlörlerinden kente duyuruldu. Cihat çağrıları yapıldı. Yine suların zehirlendiği iddiası dalga dalga Çorum'a yayıldı. Fitil ateşlenmişti. Bir anda ortaya çıkan eli silahlı gruplar Alevi mahallelerini uzun namlulu silahlarla vurmaya başladılar. Aleviler bu kez hazırlıklıydılar. Onlar da ateşe ateşle karşılık verdiler. Bu bir iç savaştı.
Aynen cephe sözcüğü kullanmakta. Falan cephede işte mermi bitmiştir, mermi yetiştirin. Falan cephede silah azalmış, oraya silah götürün. Ya da falan cephedeki insanlar falan cepheye gidin gibi. Böyle sabaha kadar cephe, çatışma, işaret, parola, mermi getir, mermi götür. Bir iç savaş ortamında sürmüştür.
Kentin dış dünyayla ilişkisi tamamen kopmuştu. Elektrikler kesikti. Telefon bağlantısı kurulamıyordu. Nefret öylesine kol geziyordu ki yangınların söndürülmesine engel olmak için itfaiye hortumları bile kesilmişti. Sonunda askeri birlikler imdada yetişti. Kayseri'deki hava indirme tugayı Çorum'a geldi. Jetler kentin üzerinden alçak uçuş yaptılar. Çorum'un en yakın tanığı, olayları bastırmak üzere Çorum'a sevk edilen askeri birliklerin komutanı General Şahabettin Esengül'dü.
Ve daha şehire girer girmez bir dehşet manzarasıyla karşılaştım. Hayretler içerisinde kaldım. Fevkalade üzüldüm. Bir tarafta tahrip olmuş dükkanlar. Öbür tarafta ki Alevi kesim dediğimiz bölge kamilen barikatlarla çevrilmiş. Kuş uçmuyor, kervan geçmiyor.
Kentin Alevi mahallelerinde panik vardı. Barikatların gerisinde inatla bekleşen Alevi halk askere, polise, kimseye güvenmiyordu. Oysa Çorum'da sükunet sağlanması için bu barikatların aşılması şarttı. İşte o sırada General Esengül'ün yanına bir politikacı yaklaştı. Önerisi korkunçtu.
Kesinlikle bir sağ partiye mensup milletvekili içimde hicrandır. Bana böyle bir şeyde teklifte bulundu. Evet, barikatları yararsınız. Efendim bertaraf edersiniz. Bu işte burada biter. Dediğini gayet iyi hatırlıyorum.
Bertaraf sözcüğü katliam demekti. Saldırıya uğrayan Aleviler de silahlanmıştı. Şimdi ordudan Alevileri silahsızlandırması isteniyordu.
Yani tahrikleri neydi? İlk Çorum olayında Alevi kesimin efendim silahlı kuvvetler tarafından bertaraf edilmesi. Bunun anlamı neydi? Yani ateş açarak efendim kıyıma girişerek belirli bir kesimi oradan mı kaldıralım?
General Esengül sadece politikacılara değil kendi komutanlarına da gerçeği anlatmakta güçlük çekiyordu. Zira söylentiler öylesine yayılmıştı ki Ankara'dakiler bile bunlara inanır olmuştu.
Benim sözüme üst birlik komutanları biraz güç inandılar. Neden? Çünkü öbür taraftaki istihbarat elemanları gayet net biçimde evet Alaaddin Camii şu anda yanıyor dedikleri için. Ama ben tabii caminin yanında, cami burada, ben buradayım, kime inanıyorsunuz dedim. Ve caminin yanmadığı da ortaya çıktı.
Ancak bu söylentilere inananlar da vardı. Sağ sol kavgasıyla istedikleri sonucu alamayanlar şimdi kanlı katliamlara mezhep kışkırtmalarıyla ulaşmayı amaçlıyorlardı.
Bize telefon geldi, Alaaddin Camii yanmıştı. İsmimi zikretmek istemiyorum. O zamanki bulunduğum yerde. Ama biz vardığımızda arası 200 veya 300 metre olan bir mesafede cepheler zaten kurulmuş, otomatik silahla bize doğrultulmuştu. Baktım ki kötü bir ses bombası öyle duvarda hap bir iz yapmış ama öyle yaralı yok. Bu kavganın, bu savaşın, bu cihatın artık adı neyse, her neyse adını ne bursak koyalım, bu savaşın daha önce oraya bildirgesi vardı. Allah rahmet eylesin hepsine, sağcı ve solcu ayrıtmak için biz kullanıldık.
Sağcı militanların elinde 3 saat rehin kalan gazeteci Saygı Öztürk, Çorum katliamının en yakın tanıklarından biriydi.
Mermiler sıkılıyor, nereden geldiği belli olmayan kurşunlar yağıyor. Hastanenin içerisine götürdüler, bir bodrum kata beni getirdiler. SSK hastanesi dediğim gibi bir grubun kalesiydi. Ülkü Cilanlı'nın da kalesiydi. Yani karar geldi işte orada öldürülmekte, öldürme kararları da orada veriliyor. Yani rehin olarak götürdüğün zaman beni oraya götürdüler örneğin.
Gazeteci Öztürk kendini rehin alan militanların elinden meslektaşlarının çabalarıyla askerler tarafından kurtarıldı. Ancak gördüklerini de hiçbir zaman unutamadı.
Mesela öldürülen bir kişinin üzerine bir partinin Kızgın Demir'le isimleri, baş harfleri yazılmış. O tür garip şeyler gördük tabii.
Olaylar yatıştığı zaman birçok kişinin kaçırılmış olduğu anlaşıldı. Kaçırılanların cesetleri oraya buraya atılmış şekilde bulundu. Ölü sayısı 33'tü. Birçoğu akıl almaz işkencelerle öldürülmüştü.
Bizi bir semte götürdüler. O semte bizi minibüse indirdiler. Kadın erkek aramızda yaşlar vardı. Çivi çakılmış sopalarla dövdüler. Benimle beraber işkence gören insanlardan 3 tanesi gördüğü işkenceye dayanamayarak olaylardan çok kısa bir süre sonra hayatlarını kaybettiler.
Ordu'nun Fatsa ilçesi o güne kadar görülmemiş bir örnekti. Belediye başkanı Terzi Fikri diye tanınan Fikri Sönmez'di. 1979 ara seçimlerinde belediye başkanı seçilmişti. Arkasına Devrimci Yol örgütünün desteğini almıştı. Bütün partilerin toplamından daha çok oy alarak gelmişti. Ortaokul mezunuydu. Hemen herkesi tanıyan, spor yapan, sosyal ilişkileri güçlü bir solcuydu. Ününü kara borsa döneminde gençlerle birlikte stokçulara yaptığı baskınlarla kazanmıştı.
Yönetimde bir boşluk olunca devlet güvenlik görevlileri sokağa hakim olmayınca, vatandaşın mal can güvenliğini koruyamayacak duruma gelince belediye bu kara borsacı insanlarla uğraşamayınca ne yapıyor bu sefer? O gençler kara borsa yapan insanların dükkanlarını basmaya başladı. Basıp içeride bulundukları malları toplayıp efendim halka dağıtmaya başladılar. Yani şimdi tabii o anda yağ bulamayan, şeker bulamayan insanlar ne yaptı? Bu gençleri bir nevi destekledi. Daha fazla hakim oldular sokağa. Sandık başlarına daha fazla hakim oldular. Hiçbir siyasi parti aday çıkarma cesaretinde bile bulunamadı.
Başkan Terzi Fikri ilçede 11 halk komitesi kurdu. Yönetim bu komiteler aracılığıyla yürütülüyordu.
Komitelerle toplantı yapıyor. Herkes çalışacak. Yani bütün Fatih Sarıkı, kazma, kürek, sokaklarda bir amele gibi, bir belediye işçisi gibi çalışacak. Ve çevre belediyelerden yardım istenecek. Fatih Sarıkı ve bütün sokaklar temizleniyor. Altyapı işi, kanalizasyon işi bir haftada. Çok yoğun bir kampanyaydı ama o. 5 yılda yapılabilecek şeyler bir haftada. Ne yazık ki yapılıyor Fatih Sarıkı.
Ama tabii yapılan birçok işler kanun çerçevesinde olmuyordu. Çünkü istimlak prosedürü olacak, işte para ödenmesi gerekecek. O şekilde yapılan müsbet işler de oldu. Ama tabii nadir olan vatandaşlar oldu.
İlçeye giriş çıkışta halk komitesinin kontrolü altındaydı. Gazeteciler bile uzun süre sorgulandıktan sonra içeri sokuluyordu.
Daha otobüs yanaştığı otobara girdiğimiz anda yanımızda 2-3 tane genç belirdi. Biz valizlerimizle falan uğraşırken işte niçin geldiniz, neden geldiniz Fatsa'ya gibi kısa birkaç sorudan sonra biz derdimizi anlattık işte. Gazeteci olduğumuzu, bir araştırma yaptığımızı söyledik. Bizi apar topar aldılar, belediyeye götürdüler. 6-7 saatlik bir sorgulama süreci sonrasında ikna oldular.
İlçede fındık mitingleri, şenlikler düzenleniyor, birçok yazar, sanatçı, aydın davet ediliyordu. Gelenler çoğu zaman karşılaştıkları görüntülerden hayrete düşüyorlardı.
Yaşamım boyunca aklımdan çıkmayacak manzaraydı. Türkiye'nin o günlerdeki dramatik yapısını yansıtan en ilginç manzaradan biriydi. 5-6 yaşındaki çocuklardan 70 yaşındaki ninelere, dedelere kadar halkın her kesiminden insan toplanmış, sol yumrukları havada, yarım atlar açıyordu. Sinemanın dört bir tarafı geçmişte yaşamını yitirmiş devrimci liderlerin posterleriyle süslenmiş, yerimi sloganlar yazılmış.
Terzi Fikri ilçede halk iktidarını kurduklarını söylüyordu. Fatsa devrimci yol hareketinin laboratuvarı olmuştu. Terzi Fikri sosyalist iktidarın çekirdeğini kurmuştu.
Samsun'dan helikopterlerle gidiyoruz. Orada bize ne dediler biliyor musunuz? Efendim helikopterleriniz Fatsa'dan geçerken yüksekten geçsin. Aşağıdan ateş edebilirler dediler.
Ordunun bile çekindiği Fatsa'ya bir gece vakti operasyon yapıldı. Emri bizzat Kenan Evren vermişti. Büyük bir askeri güç, tank ve helikopter birliklerinin desteğinde Fatsa'ya girdi. Çok güçlü bir direniş beklentisi vardı. Oysa hiç direnme olmadı. Bu harekat sırasında birdenbire ortaya çıkıveren yüzleri maskelerle örtülü birilerinin ihbar ettikleri 300 kişi gözaltına alındı. Terzi Fikri tutuklandı. 2000 sanıklı dev yol davası açıldı ancak ileride çoğu beraat etti. Fatsa operasyonuyla Türkiye'deki ilk sosyalist ilçe devleti tarihe karıştı. ...1980 yılında terörün vardığı nokta İller ve ilçeler ölçeğine sıçramasıydı. Yaz aylarında saldırılar doruk noktaya ulaştı. Artık siyasi cinayetler biçim değiştirmiş, bir kan davasına dönüşmüştü. Cenazelerde duyulan "kanı yerde kalmayacak" sloganı gerçekleştiriliyor. Her gün bir devrimcilerden, bir ülkücülerden öldürülüyordu. Arda arda yaşanan üç önemli suikast ancak işte bu mantık içinde açıklanabilirdi. Önce CHP milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu iş yerinde öldürüldü. Ardından 19 Temmuz'da Türk siyasetinin ünlü siması, 12 Mart döneminin ünlü başbakanı Nihat Erim, Dragos'taki evinin önünde vuruldu. Türkiye adeta şok olmuştu. Bu şimdiye kadar terörün cesaret edebildiği zirvedeki en önemli isimdi. Maden İş Sendikası Genel Başkanı, DİSK'in eski lideri Kemal Türkler de bu haberi arabasında öğrendi.
Sabah bir yere gidiyorduk. Arabayı çalıştırdı, hareket etti. Elini uzattı, şöyle radyoyu açtı ve anında da Nihat Erim'i öldürdüklerini söyledi haberlerde. Şöyle bir düşündü bir an, bakalım karşılığında kimi alacaklar dedi.
Karşılığında onu aldılar. Türkler Erim'den tam 3 gün sonra aynı arabada evinin önünde vuruldu.
Yurdumuzun aziz bekçileri, şehit askerlerim, kaderimizde kardeş kurşunuyla şehit olmak da varmış.
Ordu işte bu durumda kendini Türkiye'nin birleştirici tek unsuru olarak görüyordu. Terörü önleyecek ve ülkeyi bölünmekten kurtaracaklardı. Asker için müdahale kaçınılmazdı. 16 Haziran günü sıkı yönetim toplantısında komutanlar sabırsızdı. Bir an önce Başbakan Demirel'in toplantıyı terk etmesini bekliyorlardı. Demirel, genelkurmayı terk eder etmez hemen diğer toplantıya başladılar. Bayrak harekatına son şeklini verdiler. Plan aynı gün karargahlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Genelkurmay İstihbarat Başkanı bütün sıkı yönetim komutanlarını gezerekten şöyle dört parmak kanununda bayrak harekat planı diye bir plan, kırmızı kaplı bir planı getirdi, bize verdi.
Evren harekat gününü 11 Temmuz olarak belirledi. İki nedeni vardı. 3 Temmuz'da CHP hükümeti düşürmek için bir gen soru vermişti. MSP lideri Erbakan Hoca da Kadayıf'ın altı kızardı diyerek bu gen soruyu destekleyeceğini açıklamıştı.
Kadayıf'ın altının kızarmasını bekleyeceğiz.
Bunu hükümet düşerse müdahale daha da kolaylaşacaktı. 3 Temmuz günü mecliste Demirel hükümeti hakkında güven oylaması yapılırken Türkiye'nin en heyecanlı insanları belki de komutanlardı. Hükümetin düşmesiyle düğmeye basılacaktı. Oysa sonuç beklenenin tam aksi çıktı. Demirel hükümeti güven oyu aldı. MSP CHP'ye oyun oynamış ve sözünü tutmayarak Demirel'i desteklemişti. Demirel rahat nefes aldı. Ancak o gün hiç kimse bir müdahaleden dönüldüğünü bilmiyordu.
Güven oyu aldı. Bu sefer dedi ki yahu güven oyu almış bir şeye karşı, hükümete karşı biz şey yapıyoruz, darbe yapıyoruz. Bunu kimseye anlatamayız.
Şimdi komutanları bir kara düşünce almıştı. Zira Ağustos'ta terfi ve emeklilik dönemi geliyordu. Temmuz'da darbeye katılacak subayların bir ay sonra emekli edilmeleri de sorun yaratabilirdi. Sonunda 11 Temmuz müdahalesinden vazgeçildi. Evren harekata iki gün kala komutanlarını evinde topladı.
İçime bir kurt düştü. Dedim ya bu terfi edemeyen arkadaşlar gider de hükümete işte böyle biz dosyalar aldık. İşte getiriyorum size bu dosyayı falan derlerse dedik ve dosyaları geri istedik.
Ancak korkulan olmadı. Ağustos'taki askeri şura toplantısı rahat bir şekilde bitti. Evren'in imzalattığı listede darbenin komuta kademesiydi. Tahsin Şahinkaya'nın görev süresi bir yıl uzatıldı. En ilginci ise Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu'nun emekliye ayrılmasıydı. Darbeyi bilen bir komutan yaş haddi kuralına boyun eğiyordu. Yerine Nejat Tümer atandı. Başından beri harekat planının içinde olan Haydar Saltık'ın da kıtaya çıkması gerekiyordu. Saltık Ege Ordu Komutanlığı'na tayin edildi. İkinci başkanlığa da Necdet Öztürk getirildi. Askerler bayrak harekatını yeniden raftan indirdiler. Terfi kararlarının kamuoyuna açıklanmasından hemen sonra 26 Ağustos günü Genelkurmay'da toplandılar. Gündem yönetime el koyduktan sonra yapılacak işlerin organizasyonuydu. Önce yasama organı yani askeri yönetimin meclisi olmalı mı sorusunu tartıştılar. Sonunda 5 kuvvet komutanının Milli Güvenlik Konseyi olarak yasamayı üstlenmesi kararına vardılar. Sırada yürütme vardı. Ülkenin yeni başkanı kim olacaktı?
Ne olacak dedim yani. Cumhurbaşkanı kimi yapacağız? Çünkü ortada kimse yok. Mevcut Cumhurbaşkanı yok. O zaman arkadaşlar dedi efendim böyle şey olmaz dedi. Tabii ki siz olacaksınız. Bu devlet başkanı olarak siz bu işin başına geçeceksiniz dedi. Dediler. Onun üzerine devlet başkanlığı meselesi böyle halloldu.
Sıra siyasilere geldi. Bir el hareketiyle milyonları dalgalandıran liderlere ne yapılacaktı? Liderlerin Ankara'da tutulmaları sakıncalı bulundu. lehte veya aleyhte gösteriler olabilirdi. Liderlerin Gelibolu'daki Hamza Koy kampı, İzmir Menteşe'deki Harp Okulu ve Uzunada'daki Deniz Kuvvetli tesislerine gönderilmeleri kararlaştırıldı.
Milletvekilleri ne yapacağız peki? Milletvekillerinden suçlu olmayanları bir şey yapmayacağız. Hatta bir ara şu teklif de geldi. İzinli kabul edelim dedi. Millet meclisi dağıtalım, izinli kabul edelim. Bu da ben dedim ki ya izinli vereceğiz, maaşlarını da vermeye devam edeceğiz. Peki millet bize sormaz mı dedim de.
Suçlu bulunacak milletvekillerinin cezaevi ise Ankara'daki istihbarat okulu olacaktı. Sonunda alınan kararları 2. Başkan Öztürk'ün el yazısıyla zapta geçti. 26 Ağustos 1980 tarihli zaptın altında şu imzalar vardı. Orgeneral Kenan Evren, Orgeneral Nurettin Ersin, Orgeneral Tahsin Şahin Kaya, Oramiral Nejat Tümer, Orgeneral Sedat Celasun ve Korgeneral Necdet Öztorun. Son olarak en kritik ana gelindi. Hala müdahalenin gün ve saati belirsizdi. Yeniden siyasetteki bir kriz anını müdahale günü olarak seçtiler. En uygun zaman Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında verilen gen soru günüydü. Erkmen'in düşürüleceği kesinde arkasından hükümette istifa eder ve müdahale için gerekçe doğardı.
Böyle kritik bir dönemde, böyle bir kritik bir ortamda hükümet düşmüş, öyle bir durumda müdahale edelim istedik. Anlatabildim mi? Yani Demirel hükümetine karşı bir şey yapmış duruma düşmemek için. Yani istifa ederse yeniden bir kriz doğacak. Biz de o zaman müdahalemiz daha kolay olacak. Biz onu, ben onu düşündüm.
Ancak siyasetin ibresi yine komutanları yanılttı. Bakan düşürüldü fakat Demirel hükümeti istifa etmedi. Bu defa müdahale gününü kendileri seçmeye karar verdiler. Bu kararı hızlandıran ise 6 Eylül'de Konya'da yaşanan MSP mitingi oldu. MSP'nin İsrail'in Kudüs'ü işgalini protesto etmek için düzenlediği miting şeriat gösterilerine dönüşmüştü. İstiklal Marşı okunurken toplu olarak yere oturanlar, Arapça pankartlarla yürüyenler, gerilla kılığında slogan atanlar kamuoyunu çileden çıkarttı. Erbakan'a olan kızgınlıklar biraz daha arttı.
Bu meydanları gene böyle insan seli halinde dolduracağımız o gün her gün biraz daha yaklaşıyor. İnsan gelip
başlayacak. Erbakan topun ağzındaydı. İltica terörden sonra müdahalenin ikinci önemli nedeni haline gelmişti. Gözler Erbakan'ın üzerindeydi. Ancak bir gün baktılar ki MSP lideri ortalarda yok.
Erbakan İngiltere'ye gitti. Hatta aramızda konuştuk. Yahu dedik bu şeyde de 12 Mart'ta da bu yurt dışındaydı. Şimdi yine yurt dışında. İster misin dönmesin falan. Ama ya onundaydı ya 11 dedi döndü.
Darbe için geri sayımın başladığı o günlerde Ecevit'te Petrolist Sendikası'nın genel kurulunda ünlü konuşmasını yapıyordu. Tribünde oturan işçileri sahaya inmeye, siyasete katılmaya çağırıyordu.
Beni o sırada toplumun yeterli ve etkili tepki göstermeyişi rahatsız ediyordu. Oysa müdahalenin adım sesleri de gitgide yaklaşıyordu. Demokraside ancak silahlı kuvvetler ve yargıçlar, adalet görevlileri tribünlerde oturur demokrasilerde. Ama onun dışındaki toplum kesimleri sahaya inerler. Aksi halde tribünlerdekilerin sabrı taşar ve kendi takımlarına bile tepki göstermeye başlarlar. O sırada da bir düdük çalınır, oyun bitti, herkes evine denir.
Ecevit'in demokrasi çağrısı yaptığı işçiler zaten sahadaydılar. Tam 100 bini aşkın özel sektör işçisi grev yapıyor, hükümetin ekonomik kararlarını protesto ediyorlardı. Ancak toplumun diğer kesimlerinde öyle bir hava vardı ki sahaya inmek bir yana düdüğün bir an önce çalması isteniyordu. Yani askere bir an önce müdahale etmesi için sürekli baskı yapılıyordu. Terör toplumu yıldırmıştı. 1980 yılının daha 8. ayında ölü sayısı 1900'ü geçmişti. Darbenin saati yaklaştıkça genç bedenlerin cenazelerinin sayısı da giderek artıyordu. Bu dönemde 2000'e yakın soygun ve gasp yaşanmıştı. İnsanlar kaçırılıyor, bombalar patlıyor, kundaklama olayları yaşanıyordu. Askeri müdahalenin stratejisini oluşturan çalışma grubunun üyesi Cumhur Evcil'e bir kamyon şoförünün söyledikleri durumu gözler önüne seriyordu.
Kenan Paşa'yı görüyor musunuz dedi. Dedim görürüm. Benim dedi iki tane oğlum var. Eğer biri öldükten sonra yönetime el koyacaksa iki elim yakasındadır dedi.
Benzer bir tepkiyle de dönemin CHP milletvekili gazeteci yazar Altan Öğmen karşılaştı. Hem de en yakınlarından birinden.
Oğlum dedi bu artık biri gelse de dedi hepimiz kurtulsak dedi. Yani askeri kastediyorum. Aman dedim kayınvalide hanım şimdi ya biri gelse dedim benim gitmem anlamına gelir buradan. Yani sen nasıl söylüyorsun falan. Yok yok dedi bu işin artık başkası çare yok. Sen, başka çaresi yok sen de kurtulursun falan dedi.
Harekat planı en ince ayrıntılarına kadar gözden geçirildi. Binlerce subayın, on binlerce askerin hangi saatte, nerede, hangi görevde olacağı tek tek belirlendi. Evren en küçük bir aksilik çıkmasını dahi istemiyordu. Harekatta gizlilik esastı. Günü ve saati belirlenmiş ve G günü S saati adıyla kodlanmıştı.
Komutan arkadaşlara annem şunu söyledim. Dedim ki bu kararı eşlerinize bile söylemeyeceksiniz. Bu çok gizli bir karardır.
9 Eylül günü Evren komutanlarını son kez topladı. Harekatın bir cuma günü yapılmasını istiyordu. Cuma uğurlu bir gündür dedi. Üstelik harekatın hafta sonu yürütülmesi daha da kolay olurdu. Sonunda Kenan Evren hayırlı olur inşallah diyerek harekat emrini imzaladı. Emrin altında bir gün bir de saat yazılıydı. 12 Eylül 1980 saat 04.